tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler, reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge, dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış, hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış, gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak, dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Eksenden herkese merhabalar. Yeni bir günde dünyanın dört bir yanındaki gelişmeleri anlamaya çalışacağız birlikte. Suriye'den haberlerimiz var. Düşen Rus uçağıyla ilgili gelişmeler var Karadeniz'de, Soçi yakınlarında. Elbap'la ilgili açıklamalar var. TSK operasyonuyla ilgili ve IŞİD'in elindeki esir askerlerle ilgili. Suriye'de Astana süreci devreye giriyor. Programın ikinci yarısında biraz buna bakmaya çalışacağız. Profesör Emin Gürses'e bağlanacağız Sakarya Üniversitesi'nden. Kendisiyle bundan sonraki süreci, aslında Türkiye'nin belki Suriye politikasındaki U dönüşünü ve Astana sürecini ve dış politikayı nasıl etkileyeceğini anlamaya çalışacağız. Avrupa'dan, Ukrayna'dan haberlerim olacak sizinle. Bizi İstanbul Bursa 106.4, Kocaeli 93.4'ten dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamaları var. Soçi'deki elim kazayla ilgili 92 kişi Karadeniz'e düşen Tu-154 uçağında hayatını yitirmişti. Kara kutusunun bulunduğu açıklandı. Yaklaşık kıyıdan 1600 metre uzakta ve 17 metre derinlikte parçalar da bulunmuş gözüküyor. Bir takım parçalar yaklaşık 30 metre derinlikte bulunmuş, enkaza ait büyük parçalar ve arama çalışmaları devam ediyor. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Yakınlarının izni olmadan ölenlerin isimlerini açıklamayacağını duyurdu Rusya Savunma Bakanlığı. Ve Tupolev 154'de de Rusya genelinde kazanın nedeni ortaya çıkana kadar kalkış yapmayacağı açıklamaları var. Ruslar yasta elbette bu kaza sebebiyetiyle ve dünyanın dört bir tarafında da Rusya diplomatik misyonlarında anmalar var. Çiçekler bırakılıyor. Kızıl Ordu Korosu'nun 64 üyesi, gazeteciler, sivil toplum kuruluşları çalışanları, Laskiye'ye yardım götüren doktor uçağın içindeydi. Bu yüzden de Rusya'daki yasta katlanmış vaziyette. Evet, Türkiye-Rusya ilişkileri açısından kritik bir başlıkta Rusya Büyükelçisi Karlov'un suikastle, Andrei Karlov'un suikastle öldürülmesi, ortak soruşturma yürütülüyor. Rus heyeti gelmişti geçen hafta Ankara'ya. Çalışmalar devam ediyor. Yayın yasağı da var detaylarla ilgili olarak. Rusya'dan açıklamaları bu yüzden size aktarabiliyorum sadece. NATO daimi temsilcisi Rusya'nın Alexander Grushko'nun açıklamaları var. Andrei Karlov'un öldürülmesinin uluslararası toplumun tamamı için tehdit oluşturduğunu söyledi kendisi. Bu tehditle mücadele için güçleri birleştirmek gerektiğini uluslararası toplumun anlaması gerekiyor dedi. Bugün Zaharova'dan, Maria Zaharova'nın günlük basın toplantısında da bu konuda açıklama geldi. Teröristler, radikaller ve IŞİD'çiler dışında herkes taziye dileklerini suikastle ilgili iletiyor dedi. Ukraynalı yetkililerin bu arada taziye dileklerini iletmediklerini aktardı. Amerika'da daha çok İhvan'a yakınıyla tanınan Müslümanlar Konseyi'nin bazı üyeleri de bu en son Rusya'nın başındaki dertler bitmiyor. Bu demin aktardığım uçak düşmesi olayından hemen Büyükelçinin suikastinden sonra o da meydana gelmişti ve adeta daha fazla Rus ölsün diyenlerin bir takım sesleri de işitilmişti bu süreçte. Ama tabii bütün bu olup bitenler Büyükelçi, ardından gelen uçak kazasıyla ilgili taziyelerini iletenlerin çoğunlukta olduğunu aktaralım. Evet, Suriye başlığına bakalım biraz. Halep, Suriye'nin ikinci büyük kenti, Türkiye, Rusya ve İran uzlaşmasıyla cihatçı gruplardan arındırılmıştı. Tahliyeleri sağlanmıştı. Sivillere yardıma soyundular. Hemen ardından Rusya'nın büyük destekleriyle oldu bu. Sosyal medyada görüntüleri paylaşılıyor. Rusya adeta sivil toplumuyla seferber oldu desek yalan olmayacak. Diğer yandan başkent Şam'dan haberler var. Cihatçı grupların şebeke suyuna mazot katması yüzünden büyük bir su problemi yaşandığı, Suriye başkentinin kuzeybatısında bulunan su kaynağı çevresinin çevresinde güvenlik için operasyonların yoğunlaştırıldığı haberi var. Kuzeybatı'da ana suyun tedarik edildiği stratejik bir bölge var. Barada valisi burada yapıldığı söyleniyor bütün bu operasyonların. Rusya Savunma Bakanlığı Noel oyuncakları göndermiş bu arada Suriye'ye. Gelen son haberler, son haberlerden not, sizin için çıkarttığım notlar bu. Ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'nın haftalık basın toplantısında yine buradaki süreçle ilgili yaptığı açıklamalar var. Suriye'deki durumun istikrar kazanması ve toprak bütünlüğünün korunması bakımından önemli bir aşamada olduklarını söyledi Zaharova. Suriye ordusunun Halep başarısı için içi boş bir zafer diye nitelemede bulunmuştu Britanya Dışişleri Bakanı Boris Johnson. Onu profesyonel olmamakla suçladı kendisi. Ayrıca savaş suçları ile ilgili bir başlık açtı Rusya, Suriye üzerinden, bunu belirtelim. Militanların Halep'te işlediği savaş suçlarının kanıtlarıyla birlikte çok yakında kamuoyuna açıklanacağını duyurdu. En son 100'den fazla asker ve sivilin teslim oldukları belirtildiği halde infaz edildikleri haberi gelmişti. Ayrıca Bulgaristan'da üretilmiş silahlar çıkmış durumda. Çok sayıda mühimmat çıkmış durumda Halep'in içerisinden. Yani dünyanın dört bir yanından aslında nasıl silahlandırılıp desteklendiğini ortaya seren bir takım kanıtlar da olduğunu söylüyor Rus uzmanlar. Evet, işin bir de Türkiye'yi daha yakından ilgilendiren Elbap tarafı var. Onu belirtelim. TSK'nın Fırat Kalkanı operasyonu devam ediyor. IŞİD'e ait 158 hedef imha edildi. 13 terörist etkisiz kılındı açıklaması yaptı TSK bilgilendirmesinde. 24 Ağustos'ta başlamıştı operasyon. Toplam rakamlara da yer vermişler. Mayınların etkisiz kılınması vesaire. Ama tabii Türk askerlerinin, özellikle IŞİD'in elinde rehin olan Türk askerleriyle ilgili bir video düşmüştü. İddialar ortaya atılmıştı. Bu konuda hükümet sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un bugün açıklaması oldu. Kendisine Türk askerlerinin yakılmasıyla ilgili video soruldu. O da TSK ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan teyit edilmiş bir bilgi yok dedi. Olursa paylaşacağız dedi. Aşağılık terör örgütleridir bunlar. Halka korku salmak istiyorlar dedi. Ve ayrıca medyaya da biraz gözdağı içeren sözler sarf etti. Bu konuda bazı arkadaşlar ayaklarını denk alsın dedi. Bunların yayınlanmamasını, paylaşılmamasını istedi. Evet, demin bahsetmiştim, Astana süreci aslında çok önemli gözüküyor. Çünkü Suriye'de İran, Rusya ve Türkiye uzlaşmasının önemli bir sac ayağını oluşturacak. Sadece Halep'ten militanların çıkartılması değil burada. Daha sonra bir siyasi sürecin devam ettirilmesi. Bundan önce Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyonun öncülüğünde BM'nin de bulunduğu bir takım müzakereler yürütülmüştü. Hatırlayacaksınız, Cenevre süreci dediğimiz bir süreç vardı ve bir türlü başarılı da olamamıştı. Çünkü dış muhalefetin, diyelim Riyad, Suudi Arabistan, Körfez destekli muhalefetin koşulları, şartları yüzünden başarılı olamamış. Tabii işler çok değişti Halep'le birlikte ve Astana mekanizması devreye girecek gibi gözüküyor. Çeşitli rivayetler var. Henüz kesin tarih yok ama Ocak ortasından bahsediyor Rus kaynakları. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de anmıştı. Zaten ilk o açıkladı bu Astana meselesini. Şimdi de Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Genel Sekreteri Nikolay Bordyuja'nın açıklamaları var. Kolektif Güvenlik Anlaşması'na bu konuda bilgi verdiğini söylüyor. Türkiye ve İran'la yürütülen işbirliği hakkında. Türk, Rus ve İranlı askeri yetkililer de bu Astana görüşmelerine katılacaklar. Ateşkes, aslında asıl hedef Suriye çapında bir ateşkesle siyasi süreci getirmek. Bogdanov, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov açıklama yaptı bu konuda. Rusya, Türkiye, İran formatının Suriye ve Irak'ta terörle mücadele açısından çok önem taşıdığını söyledi. Tabii Halep'ten sonraki süreci, hedefi İdlib olabilir mi deniliyordu. Bunu Suriye yönetiminin belirleyeceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un aynı şekilde Astana ile ilgili açıklamaları oldu en son. Hangi muhalefet grupları katılacak henüz bunlar belli değil ve Riyad destekli Yüksek Müzakere Komitesi biraz ayak sürüyor gibi gözüküyor. en çok silahlandıran, içerideki muhalefeti destek veren Körfez hattı desteğinde diyelim. Yani bir uzlaşma var Türkiye, İran, Rusya arasında, ama Suriye'nin dış muhalefetinin, Körfez destekli muhalefetinin bu uzlaşmaya ne kadar katılacağı belli değil. Bu bağlamda Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un telefonda görüştüklerini belirtelim. Zaten sürekli görüşüyorlar. Bugün tekrardan bir görüşmeleri var. Astana sürecinde Amerikan yönetiminin dışlanmış olduğunu aktarmak gerekiyor burada. Ve Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada da bu telefon konuşmasında Sergey Lavrov ve Mevlüt Çavuşoğlu arasında Suriye çapında ateşkesin ve planlanan barış müzakerelerinin hazırlığının yapıldığı Astana için anlaşılıyor. Başka ülkeler de istiyorlar. ABD, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkeler de istiyorlar. Bunlara da açık olacak mı olmayacak mı henüz meçhul, ama açık olma olasılığı da var. Asıl ipi göğüsleyen bu üç ülke, bunu belirtmek gerekiyor. En son Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dünkü basın toplantısı sırasında bu konuda Türkiye, İran ve Rusya'nın garantör ülke pozisyonunda olacaklarını vurgulamış idi. Bu görüşmeler için muhalefetle de temaslar yürütülse de bakalım hangi gruplar katılabilecek, ne olacak, sahaya bunun yansıması ne olacak, tabii daha bu pilav çok su kaldırır. Evet, işin Irak ayağında Amerika'nın uluslararası Irak ve Suriye'deki uluslararası koalisyon güçleri komutanı Korgeneral Stephen Townsend'in bir açıklaması var. IŞİD'in Musul ve Rakka'dan temizlenmesinin 2 yılı bulabileceği, böyle bir rakam vermiş kendisi, dürüst olmak gerekirse diyerek. Musul'dan yaklaşık 116 binden fazla Iraklı'nın tahliye edildiği bilgisini aktardılar bu arada. 30 bin askerle 17 Ekim'den beri operasyon devam ediyor orada. Uluslararası Göç Organizasyonu'ndan yapılmış bu yapılmış bu açıklama. Rakam da oradan verilmiş, 116.490 Musullu. Bunların %78'i acil durum kamplarında kalıyor verdikleri bilgiye bakılırsa. Diğer yandan Haçlı Şabi güçleri Tel Afer'e ilerliyorlar. IŞİD'de de şiddetli çatışmalar meydana geldiği haberleri var. Irak'ta IŞİD'e karşı bu operasyonlar sürerken siyasi müzakereler de devreye girmiş gözüküyor. Zaten aslında bitmiş değildi ama yine de belli ayrılık gayrılıklar olduğunu belirtmek lazım. Başbakan Haydar el-İbadi en büyük rakiplerinden bir tanesi Sadr Hareketi'nin lideri Muktada el-Sadr'la 9 ay süren bir boykotun ardından bir araya gelmiş. Son DAEŞ çetelerinden, IŞİD çetelerinden ülkenin kurtarılmasını, sivillerin kurtarılmasını, zayiatın en aza indirilmesini, yani orduya destek verilmesini, bu milli seferberlik halinde konuşmuşlar anlaşılan o. Irak Meclis Başkanı Salim el-Cuburi'nin de açıklamaları var. Irak'ta kazanan tarafın terörle mücadele eden ve devlete sahip çıkan ülkenin tüm renkleri olduğunu söylemiş kendisi. Tüm renkler derken işte Hristiyanları, Sünnileri, Şiileri hepsini kastediyor. Dün size aktarmıştım, Irak'taki Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'nin açıklamaları vardı. PKK'nin Şengal bölgesinden çıkması, yoksa kendilerine karşı güç kullanılacağı çıkışı yapmıştı. Ona yanıt gelmiş, kimsenin güçlerimizi zorla Şengal'den çıkarmaya gücünün yetmeyeceğini tarih ispatlamıştır diye. Giderek söylem retorikte gerilimin arttığını söylemek gerekiyor. Hatırlayacaksınız 2014 Ağustos'undan itibaren IŞİD'in bütün Neynova bölgesi ve ardından Şengal'e saldırısı, Şengal Dağı'nda büyük bir insani dram yaşanmıştı. Ondan beridir orada PKK güçlerinin olması söz konusu. Türkiye'den de büyük eleştiri alıyor. İkinci bir Kandil olduğu vurguları sık sık yapılıyor. Aynı şekilde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi de oradaki PKK varlığından son derece rahatsız durumda. Barzani'nin en son açıklaması da bunun tezahürü. Tabii orada Şengal'deki halk ne düşünüyor, o ayrı bir mesele. Evet, biraz NATO Rusya Konseyi'ne bakalım. Yeni bir toplantı planlanıyordu. hemen yılbaşı tatilinden sonra başlayacağı söylendi. Rusya ile NATO arasındaki gerginlik de henüz dinmiş değil. Özellikle Karadeniz'e NATO'nun yerleşme çabaları, Baltıklar bölgesindeki gerilim, füze kalkanı, Rusya'nın Kaliningrad'da daha alarm duruma geçmesi derken NATO-Rusya Konseyi'nin toplanacağı açıklamalar olmuştu. Ben de aktarmıştım size. Rusya biz diyaloğa açığız, bir kez daha hatırlatalım diyor. Bir Rus diplomat Alexander Grushko, NATO'daki daimi temsilci, konuşmuş. Konseyin çalışmaları da donduran taraf biz değiliz diyor. Diyaloğun önemi küçümsenmemeli, dertlerimizi konuşmalıyız, yoksa ilerlememiz mümkün olmaz demiş. NATO meselesi söz konusu olduğu zaman özellikle Türkiye-Rusya yakınlaşmasından Türkiye'nin NATO'dan ayrılacak mı, işte Rusya safına mı geçecek gibi tartışmalar da vardı. Biz de burada yansıtmaya çalışmıştık. En son Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi Türkiye-Rusya ilişkilerinin daha da geliştirilmesinin Türkiye'nin NATO'dan çıkması için zemin oluşturabileceği ve Rusya'nın dış politik alanında çok büyük başarıya imza atmasını sağlayabileceğine dikkat çeken bir makale yayınlanmış burada. Batı'dan destek gelmemesinin bunun önemli sebeplerinden biri olduğu teması işleniyor. Evet, bu arada Gazprom'dan yapılan bir açıklama var. Onu da aktarmak istiyorum. Rusya Avrupa ilişkileri açısından dikkat çekici. Avrupa'nın 2016 senesi içerisindeki doğalgaz ihtiyacının neredeyse üçte birinin Rusya tarafından tedarik edildiği aktarılmış açıklamada. Doğalgaz tüketiminden bahsediyorum. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin burada bir Avrupa'da, Avrupa Birliği'nde ve Avrupa Komisyonu'nda rahatsızlık yaratmıştı Rusya'dan bu tedarik ve çeşitlendirme teması ortaya atılmıştı. Özellikle Güney Akım da bloke edilmişti. Onun üzerine de Türk Akımı gündeme taşınmış idi. Evet, Rusya'da bir mahkemenin kararı, Ukrayna'ya ilgili kararı dikkat çekici. 2014'te yaşananlarla ilgili darbe tespiti yapılmış dava süreci sonucunda. Eski Ukrayna milletvekili Vladimir Oleynik açmış davayı ve yoğun güvenlik önlemleri altında bugün yapılan duruşmada da karar açıklanmış. İdari binaların ele geçirilmesi, göstericiler tarafından yasada yapılan hukuka aykırı değişiklikler ve eski devlet başkanını ve başbakanın görevden alınmasının darbenin kanıtları olarak gösterildiğini görüyoruz. Duruşmaya tanık olarak da Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi, İçişleri Bakanlığı, Güvenlik Servisi, Başsavcılık eski çalışanları katılmışlar. Mahkeme heyeti de bu karar varmış. 2013 Kasım'ında aslında bir Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması süreci devreye sokulmuştu ama bir türlü tam da devreye giremedi ve sonra Kiev'de meydan protestoları başladı. Güvenlik güçleriyle çatışmaların merkezi haline geldi, gerilimin merkezi haline geldi. Bir takım infazlar oldu ama kimin yaptığı bir türlü anlaşılamadı. Sonuçta Avrupa Birliği ve Rusya devreye girdi. Bir anlaşma imzalandı ama akşam imzalanan anlaşma sabah saatlerinde yırtıldı ve parlamento kanalıyla diyelim olaya el konuldu. Viktor Yanuşevic devlet başkanı da görevden azledilip can güvenliği olmadığı için Ukrayna'yı terk etmek durumunda kalmıştı. Avrupa Birliği'nin bu işte parmağı olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Rus mahkemesi de böyle bir hüküm vermiş. Evet, Avrupa'da da terörle mücadele önde, en son Berlin saldırısında yine alert duruma geçtiler. Bir hafta geçti daha üzerinden ve Alman hükümeti radikal İslam'a karşı alınacak tedbirleri tartışıyor gözüküyor. Bild gazetesinin haberi dikkat çekici. Polis ve istihbarat yetkilerini genişletmek istiyor koalisyon ortağı CSU ve bir paket önermiş. Şüphelilerin elektronik kelepçeyle izlenmesi, tüm sığınmacıların fotoğraf, parmak izi ve göz tarama kayıtlarının alınması, kimlikleri netleştirilene dek kabul merkezlerinde tutulmaları, ülke genelinde güvenlik kameralarının arttırılması, sınır dışı edileceklerin 4 gün yerine 4 hafta gözaltında tutulabilmesi gibi tedbirler aldıkları görünüyor. Müzik Evet, Türkiye-AB ilişkilerine dair bir de başlık almışım. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in açıklamaları daha ziyade. Avrupa Birliği ile ilişkiler henüz dondurulmuş gibi gözüküyor. En son programda da işlemiştik detaylarını. Diyalog ve bir işte ilişkileri kopartmama vurguları var ama yeni başlıkların açılması çok mümkün olacak gibi gözükmüyor. Mehmet Şimşek de Avrupa Birliği'nin Türkiye için önemli bir çıpa olduğunu, bunu kaybetmeyeceklerini söylemiş. Ben Batı'dan bir kopuş görmüyorum demiş ekonomi gündemiyle ilgili soruları yanıtlarken. Tabii vize serbestisi olayından bahsediliyordu. Ortada o yok. İşte Avrupa Birliği ilişkiler aslında de facto anlamda donmuş gözüküyor. Terörle mücadele yasasında uzlaşmazlık olmuştu yasasının kapsamı çerçevesinde. Biraz iyimser gözüküyor Mehmet Şimşek'in bu açıklamaları. Öte yandan Avrupalılar da kendi çıkarlarına geldiği için elbette sığınmacı krizi anlaşması vesilesiyle Türkiye ile tümüyle bütün ilişkileri de kopartmak istemiyorlar. Bunu da ifade ediyorlar. Almanya'dan bir başlık. Avrupalı Türkler kendi siyasetlerini yapmak adına Avrupa'nın çeşitli ülke kentlerinden partiler kuruyorlarmış. Bir tanesi de Alman Demokratlar Birliği, ADD. 2017'de seçimler var, genel seçimler var Almanya'da. Örgütlenme çalışmalarını devam ettirmişler. Kurucularından bir tanesi iş adamı Remzi Aru. Hukukçu Ramazan Akbaş diye görüyorum. Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg eyalet örgütlenmesini gerçekleştirmişler. Bir yandan da sadece Türklere hitap etmiyorlar, eyalette yaşayan vatandaşlara hitap ediyoruz argümanlarını kullandıklarını söyleyelim. Mayıs'ta bu arada eyalet seçimleri de var, Kuzey Rhein-Westfalia eyalet seçimlerine katılmayı planladıklarını aktarmışlar. Evet, Avrupa'da Türklerin çok sayıda girişimi var, hareketi var ama bu şekilde partileşmesi çok sık rastlanan bir şey değil. Avrupa'dan bir iki başlığım daha var sizin için. Bir tanesi Moldova'dan. Cumhurbaşkanı Igor Dodon göreve yeni başlıyor. Başlar başlamaz da Avrupa Birliği bayrağını indirmiş Cumhurbaşkanlığı binasından. Bir liberal partili bir grup vekil buna tepki göstermişler ve yasaların ihlal edildiği gerekçesiyle binanın girişine tekrar asmışlar bayrağı. Cumhurbaşkanlığı da diyor ki anayasanın garantörü Cumhurbaşkanı'dır, ülkeyi yasal çerçevede yönetmektedir. Burada sadece Moldova bayrağı bulunacak demiş. Rusya yanlısı sosyalist lider Igor Dodon 23 Aralık'ta yemin ederek göreve başlamıştı seçimleri kazanmasının hemen ardından. Brexit'le ilgili bir başka başlığım var. Fransa'nın güneyinde Bökayr, düzgün telaffuz edemiyor olabilirim Fransızca. Bu kentte bir sokağa Britanya'nın AB'den ayrılma kararı anlamına gelen Brexit adı verilmiş. Kentin de ulusal cephe üyesi belediye başkanı var. Twitter'dan paylaşmış bunu. 400-465 no'lu kısımları Brexit sokağı olarak anılacak. Şimdi tabii Fransa'da da Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak ve Frexit olur mu diye tartışmalar var. Böylece Fransa'da henüz Frexit olmadı ama Brexit sokaklara isim olarak dönmüş gözüküyor. Evet, biraz Amerika'dan başlıklar verelim. Amerikan Başkanı Barack Obama gitti gidecek. 20 Ocak'ta görev süresi tamamlanıyor. CNN'e mülakat vermiş ve biraz da halefi Donald Trump'ı kızdırmış anlaşılan. Üçüncü kez Amerikan siyasetinde çok da sık rastlanmaz aslında, biraz da şakayla karışık söylediğini belirtmek lazım ama üçüncü kez başkanlığa aday olsa halkın çoğunun yine kendisini destekleyeceğini iddia etmiş Barack Obama. Axe File bu arada röportajı söyleşi yapan da David Axelrod, kendi danışmanı ve yakın arkadaşı, ona mülakatı vermiş. Demiş ki bu yıl yarışabilsem seçimleri kazanabilirdim. Bu vizyondan eminim çünkü eğer bir kez daha aday olabilseydim Amerikan halkının büyük kısmını bu vizyon etrafında mobilize edebilirdim demiş. Ayrıca Hillary Clinton'ın başkanlığı altında demokratların bu işi kotaramadığı eleştirisi de getirmiş. Özellikle ekonomik beklentiler konusunda Clinton'ın çok düşük performansı olduğunu söylemiş. Böyle bir takım eleştiriler de yapmayı ihmal etmemiş. Tabii bütün bunlar olunca da Donald Trump Twitter konusunda çok aktif bir seçilmiş başkan diyelim kendisi için artık. O da Obama'ya yanıt vermiş. Başkan Obama bana karşı galip gelebileceğini düşündüğünü söyledi. Öyle diyebilir ama bence hiçbir şekilde kazanamazdı. İşsizlik, IŞİD, Obamacare diye mesaj paylaşmış. Evet, Evet, Donald Trump'la ilgili birkaç notum daha var, onları da aktarayım. İsrail yerleşimlerinin durdurulması çağrısı yapan BM kararı vardı. Size detaylarını paylaşmıştım geçen gün, dün. BM'ye tepki gösterip şu an sadece insanların bir araya gelerek konuşup iyi vakit geçirdiği bir kulüp demiş Birleşmiş Milletler için. Dışişleri Bakan Yardımcılığı'na John Bolton'ı seçmişti. Bush yönetimi döneminin kurmaylarından, o da vakti zamanında BM daimi temsilciliği yapmıştı Bush yönetiminin ve 15. kattan yukarısına gerek yok Birleşmiş Milletler'in diye de bir saplaması vardı, ünlü sözü vardı daha doğrusu. Trump bakalım yemin ettikten sonra Birleşmiş Milletler'le ilgili ne gibi retorik kullanacak, ne gibi faaliyetlerde bulunacak. Bir başka Trump notu da Bosna Hersek'le ilgili. Trump'ın yemin törenine davet ettiği öne sürülen Bosnalı Sırp lider, Bosna Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik. Vize başvurusu reddedilmiş kendisinin. Bu arada da törene katılmak için 10 bin dolar ödediği haberleri var. Yalanlamış bütün bunları. Demiş ki o zaman Bosna Hersek'in diplomatik pasaportu ne işe yarıyor? Gelecek yıl Sırbistan pasaportum ile seyahat edeceğim diye dalga geçmiş. Aslına bakarsanız herhalde Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin başkanına... yani enteresan bir durum. Diplomatik olarak zaten gidebilmesi gerekiyor. Niçin bu 10 bin dolar söylentileri gelmiş onu da bilmek mümkün değil. Ama tabii Yugoslavya'nın parçalandığı bütün o süreçte Amerika'da, Amerikan yönetimi çok önemli rol oynamıştı. Elbette Sırplar da Amerika'da, Amerikan yönetimi gözünde adeta şeytan ilan edilmişti. Onu da hatırlayalım. Bu yüzden de epey bir tartışma kopmuş burada. Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Igor Çınadak ise Dodik'in böyle bir davet almadığını ve haberlerin maaşlardaki kesintilere karşı yapılan protestoları geri plana atmak için planlı biçimde hazırlandığını savunmuş. İran'dan bir başlık vereyim size. Kanlı bir şekilde bastırılan 2009 protestolarının önde gelen muhalif liderlerinden Mehdi Kerubi. 6 yıldır ev hapsinde tutuluyor. Reformcu isimlerden bir tanesiydi. Ulusal Güven Partisi'nden içinde olduğu şartları göstererek istifa ettiğini duyurmuş. 79 yaşındaki Erubi, kendisi ve Mir Hüseyin Musavi Ahmet Necat karşıtı cepheden Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylıklarını koymuşlardı. Protesto gösterileri olmuştu ve daha sonra da muhafazakar yönetim diyelim isyana teşvikte bulunulduğu ithamlarında bulunmuştu ve o gün bugündür de ev hapsindeler. Bunu aktaralım. Orta Doğu'dan bir başka başlık. İsrail'in tabii öfkesi dinmiyor çünkü BM'den bu yerleşim yeni yerleşimlerin dondurulması yönündeki karar BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail'in hiç arzu ettiği bir şey değildi. Özellikle de Obama yönetiminin çekimser kalması sayesinde karar çıkabilmişti. O yüzden Obama'ya yönelik sert eleştiriler İsrail cephesinden yapılmaya devam ediliyor. Donald Trump ise Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanımayı vaat etmiş durumda. BM ile ilgili yorumunu da demin aktardım. Bu sebepten yapmıştı. Yaklaşık 570 bin İsrailli Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşıyor. Bu sınırlar son dönemde yeni çizilmişti. Filistinler de gelecekteki devletleri olursa eğer burada Doğu Kudüs'te tesis etmek istiyorlar. Bu konuda tabii ki İsrail başka iki devletli çözümden de biraz uzaklaşmış gözüküyor. Bu yasa ile ilgili olarak da biraz detaylar, BM tasarısı ile ilgili olarak daha doğrusu detaylar ortaya çıkıyor. Mısır aslında bu işin taslağını hazırlamıştı ama İsrail'in Netanyahu'nun başarılı lobisiyle geri çekilmişti. Ama daha sonra Yeni Zelanda, Venezuela, Senegal ve Malezya bir gün sonra yeni tasarı koyuyorlar ve Amerika'nın çekimserliğinde 14'e 0 bu tasarı geçti geleneksel vetosunu kullanmayınca. Fransa'da bu arada barış sürecini yeniden canlandırmak üzere gelecek ay uluslararası bir konferans düzenlemek için kolları sıvamış durumda. Böyle bir İsrail'e yönelik baskılar var, diplomatik baskılar onun bir parçası. Lieberman, savunma bakanı İsrail'in Fransa'daki Yahudileri ülkeyi terk edip İsrail'e yerleşmeye çağırmış bu sebepten ötürü. Evet, işin Filistin tarafında Filistinli gruplar hareket halinde. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki kararların ardından Filistin topraklarındaki yerleşim inşası konusunu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıyalım diyorlar. Fetih, El Fetih, Hamas, İslami Cihat, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi gibi gruplar. Bunları bünyesinde toplayan Ulusal ve İslami Güçler Birliği yazılı açıklama yapmış ve bu çağrıda bulunmuş. Filistin yönetimi de karar memnuniyetle karşılamıştı ama tabii sorunların çözümü anlamına gelmediğini söylemişti. İsrailler de Filistin tarafıyla bütün iletişimi kesmişlerdi. Evet. Katar'la ilgili bir işin medya ayağıyla ilgili bir notum var. El Cezire Televizyonu, Katar Monarşisi'nin Arap dünyasındaki en ünlü ayağı diyelim. Burada haber yapımcısı olarak çalışan Mısırlı gazeteci Mahmut Hüseyin aile ziyareti için gitmiş Mısır'a. Ve halkı yönetime karşı kışkırtan zararlı yayınlar yapmakla görevlendirildiğinin belirlendiği gerekçesiyle güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmış. Kışkırtma 15 gün. Gözaltı süresini 15 gün uzatma kararı da alınmış. Fitne çıkartma diyorlar yayınlarda. Böyle bir iddiada bulunmuşlar. İhvan'la bağlantılı olduğunu söylüyorlar. Özellikle İhvan tabii Mısır'da terör örgütü diye niteleniyor, kabul ediliyor. Toro hapishanesine nakledilmiş kendisi. Mısır İçişleri Bakanlığı bu gözaltı kararının incelendiğini duyurdu. El Cezire devreye girdi. Tabii Suudi Arabistan üzerinden belki bir etkide bulunup Katar'ın monarşinin El Cezire'nin muhabirini kurtarıp kurtarmayacağını önümüzdeki günlerde söyleyeceğiz. Daha önce bir takım El Cezire için çalışan gazeteciler gözaltına alınıp yargılanmış. Daha sonra da Sisi tarafından affedilmişti. Bu vakalar olmuştu daha önce. Evet, az vaktim kaldı. Çin'in uçak gemisini dün size aktarmıştım. Liaoning, yeni isimle, eski isimle Varyak'tı. Amerika'yı rahatsız edecek bir manevrayla Güney Çin Denizi'nden, Tayvan'dan Güney Çin Denizi'ne girmişti. Japonya alarm halinde, herkes bakıyor rotalarına ne oluyor. Tayvan aynı şekilde. Amerikan Dışişleri Bakanlığı takip ediyoruz. Çin'in askeri modernizasyonunu açıklaması yapmış vaziyette. Çinliler de yani bunda yanlış bir şey yok. Biz kendi sularımızda böyle seyrediyoruz. Çin'in haklarına herkes saygı duymalı açıklamaları yaptılar. Onlar da Amerika'nın kıyılarında bu kadar devriye gezmesinden rahatsızlar. Daha başka tabii uçak gemileri sahibi olacaklarını söylüyorlar. Henüz süre belli değil ama 15 yıl içerisinde uçak gemisi filosunu katlamaktan bahsediyor. Pentagon'un tabii raporları bunlar. Çinliler ikinci uçak gemisini de yapmaya soyunmuş durumdalar. Savunma Bakanlığı'nın doğruladığı bir şey. Japonya Başbakanı Abe, Amerikan Başkanı Barack Obama ile birlikte Pearl Harbor'ı ziyaret etti. 1941'de Japonya'nın bombaladığı, işte 2. Dünya Savaşı'na girmesine sebebiyet vermişti Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bir özür dilemiyor bu sebepten ötürü. Sembolik bir şey. Zaten Barack Obama da savaşı bitiren atom bombasını attıkları yeri ziyaret etmişti ama o da özür dilememişti. Böyle sembolik bir temas hali var. Latin Amerika'dan iki başlığı da aktarayıp sonra şarkıya pası atacağım. Venezuela, Kolombiya'nın NATO'ya girmek istemesine bağlantısızlar hareketinin ilkelerine aykırı olması gerekçesiyle karşı çıkmış. Bu da enteresan. Kolombiya NATO'ya girmek istiyormuş. Evet. Brezilya Dilma Rousseff'i azlettirip iktidarı ele geçiren ekip ülkenin neredeyse tüm varlığını özelleştirmeye hazırlanıyormuş. Wall Street Journal'da var bu. Otobanlar, santraller, havalimanları, demiryolları her şeyi satıyorlar. Sao Paulo'nun sağcı belediye başkanı geleneksel karnaval ev sahipliği yapan Samba Drum'u da elden çıkartma niyetindeymiş. Güneyde bir eyalette hayvanat bahçesini satacakmış. Böyle her şeyi özelleştiriyorlar anlaşılan. Son olarak magazin aleminden George Michael'ın ölümü ile dünya üzülmüştü. Belki bizim yaş kuşak diyelim. Hemen arkasından dün akşam saatlerinde Britney Spears'ın öldüğü iddiası ortaya atıldı. Neden? Çünkü Sony Müziğin Twitter hesabını bilgisayar korsanları ele geçirmiş. Üzülenler oldu tabii ama gerçek değil. 35 yaşındaki şarkıcı nasıl oldu da öldü diye bir kısım insan şaştı kaldı ama değilmiş hakikaten. Asılsız tweetleri bilgisayar korsanı Armine grubu üstlenmiş. Bir takım Hollywood yıldızları da bu işe kalmış vaziyette. Böyle enteresan bir acayip bir tuhaf demek lazım. Sanatçıların ölümü üzerinden yalan yanlış haberler yayılması söz konusu olmuş. Efendim B.J. Thomas'tan Raindrops Keep Falling On My Head'i dinleyelim. Az sonra buradayız. Emin Gürses'le birlikte. Nothing seems to fit those
Raindrops are falling on my head and they keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job and those raindrops are falling on my head and they keep falling. But there's one thing I know. The blues they seem to greet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. The cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Profesör Emin Gürses var. Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz yayınımıza Emin Bey.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar dilerim.
Teşekkürler. Şimdi siz dış politikanın en keskin eleştirmenlerindensiniz. Son dönemde epey bir değişiklik de yaşandı. Özellikle Suriye sahasındaki gelişmeler Türkiye'yi yöneten siyasi heyetin adeta kimilerinin U dönüşü diye nitelendirdiği biçimde Rusya ve İran'la birlikte yeni uzlaşma aramasına sebebiyet vermiş gibi gözüküyor. Bir yandan Astana'ya taşınacak gibi gözüken, en azından yeni yılla birlikte taşınacak gibi gözüken yeni bir süreç ufukta gözüküyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği Şam'da rejim değişikliği koalisyonunun diyeyim biraz oyun dışı kalmış gibi göründüğü bir ortam var. Bu ortamda öncelikle Türkiye'nin son dönemde aldığı pozisyonu nasıl değerlendirdiğinize sormak isterim.
Vallahi Türkiye'nin şansı var. Putin çok olumlu bir tavır içinde olduğu için. Bir de Türkiye'nin şansı var. Nasıl Birinci Dünya Savaşı'nda her zaman İngilizler söylerler, Ruslar Batı'yla kavga ettiği zaman Almanlarla işbirliği yaparsa Ruslar, İngilizler dışlanır Avrupa'dan. Almanlarla kavga ederse İngilizler Avrupa'yı kontrol ederler. Şimdi Ruslar Batı'yla kavga ettiği zaman biz Bolşevik devrimiyle beraber Kurtuluş Savaşı'nı rahatlıkla verebildik. Şimdi Rusların Batı'yla arasının bozuk olması bizi kurtardı. Yoksa biz büyük sıkıntıya girmiştik. Yani Türkiye'nin başına Suriye meselesini Davutoğlu bele etti. Fantazileri vardı maalesef. Bu fantazileri etrafındaki bir grupla beraber bir de fantazi kitap yazmış. O kitapla beraber bir hat kuracaklardı. Bu kitapta yazılanların önemli bir kısmı zaten İngiliz İmparatorluğu'nda 1904 senesinde Mackinder'in yazdıklarıyla uyuşan şeyler. Yani hat kuracak, Sovyetlerin güneye, Rusya'nın güneye inmesini engelleyecek. Bu Batı'nın projesidir. Davutoğlu'nun kitabında da bunlar var. Ve maalesef İngilizlerin boru hattı projesi var. 1919'da gündeme getirilmiş bir projedir bu. Sonra 32'de bunun haritaları da yayınlandı. Hı hı. Bu projeyi desteklemek için ellerine gelen her şeyi yaptılar. Suriye diye bir sorun yarattılar. Maalesef IŞİD denen örgütü de zaten Amerikalılar süpürme operasyonu için kullandılar. Sonra Türkiye'ye birkaç tane bomba attılar. Ondan sonra Türkiye'yi de sıcak takip projesine peşini takip edeceğini bildikleri için sıcak takiple Türkiye Suriye'ye girdi. Hı hı. Şimdi
ama hocam
şimdi Türkiye'yi temsil ettiriyorlar şimdi. Yani.
Ama hocam şimdi bunları peki Batı yaptı diyoruz da Türkiye'deki hükümet ne yaptı? Yani bütün bu
maalesef bunları... maalesef Türkiye'de hükümet de fantazi peşine koştu. Davutoğlu ben namaz kılacağım. İstanbul'da sanki cami kalmadı da Şam'da bilmem nerede namaz kılacakmış hemen bir camisinde. Ondan sonra Diyarbakır'da namaz kılmakta zorlandılar. Ama Türkiye Davutoğlu'ndan vazgeçene kadar Türkiye'nin ekonomisinde büyük yaralar açıldı. Şimdi onları tamir etmeye çalışıyorlar. Putin de çok olumlu davranıyor. Tayyip Bey de bu konuda Putin'le yakınlaşır da Astana'daki bu görüşmeler Suriye'yi de bu işe katarlarsa, Suriye meselesi çözülmeden Türkiye'ye bölgede rahat yok. Kimseye rahat yok.
Peki hocam şimdi siz de diyorsunuz ki Putin Rusya ile Batı'nın arası ne zaman bozulsa bir Türkiye bu işten daha faydalı çıkıyor aynı şekilde.
Fayda demiyorum. Türkiye nefes alıyor.
Nefes alıyor.
Fayda başka bir şey tabii.
Tamam anladım.
O menfaat işi girer işin
evet.
içine.
Ama nefes alıyor dediniz. Şimdi tabii bir yandan da Donald Trump yönetimi 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayacak yeni Amerikan başkanı. Biraz Amerika'nın kurumsal yapısına da aykırı bir tip. Özellikle dış politikada işte Rusya ile yakınlaşma yanlısı biraz daha Çin'e diyelim mesafeli ve Amerika'da da o kadar çok komplo teorisi ortaya atıldı ki işte Amerikan başkanlık seçimlerine Rusya Putin müdahale etti vesaire ne kadar kanıtlandı ya da CIA'nin işi mi değil mi orası da belli değil ama en nihayetinde Trump'ın seçilmesinden Rusya memnun gözüküyor ve Suriye üzerinden bir işbirliği gelişebilir deniyor. Aynı şekilde Beşar Esad Suriye Devlet Başkanı da benzer bir açıklama yaptı. Eğer düzgün davranırsa Amerikalılarla da işbirliği yaparız IŞİD'le mücadelede dedi. Şimdi peki ya Ruslar Trump Amerikası'yla birlikte hareket ederlerse? Yani Türkiye'nin burada yeri ne olur hocam?
Öyle bir görüşmeler var. Yani Amerikalılar Ruslara beraber hareket edelim. Suriye'yi 3 bölgeye veyahut da 4 bölgeye 3,5 de diyen var. 3 bölgeye ayıralım. IŞİD'e bir bölge verelim. Sonra IŞİD'i Esad tasfiye eder. Hı-hı. Ondan sonra PYD'ye bir bölge verelim. Bir de büyük bölgede Suriye'ye kalsın, Esad'a kalsın diye bir çalışma var. Fakat bu arada İsrail bastırıyor. İsrail de diyor ki hazır Hizbullah şeydeyken, Suriye'deyken Hizbullah'ın Lübnan'a dönmesini engellemek için ben hava harekatıyla Hizbullah'ın bulunduğu karargahları tasfiye edeyim diyor. Şimdi böyle bir çıkmaz. Amerika'nın da sıkıntısı var. Onun için Birleşmiş Milletler'de Amerika İsrail'e bir uyarı mesajı verdi yani bu oylamalarda. Ama Rusya'nın şimdi Batı'ya güvenmesi biraz zor. Şimdi bakın Obama gider ayak bir basın toplantısı yaptı biliyorsunuz. 2 saate yakın konuştu. Orada konuşmasında önemli 2 tane nokta var. Bir, bölgenin bütün sorunlarında karşımızda duranlar biri Rusya'dır, biri İran'dır. Bir de yarım olarak da Esad'dır. 2, Çin'le ilişkilerimiz bozulursa yani Tayvan'ı ikinci Çin olarak tanırsak bundan düşmanlarımız memnun olur. Bunu kime söylüyor? Bunu Obama doğrudan doğruya Trump'u yeni gelecek olan Trump yönetimine söylüyor. Yani Trump zaten çağrıldı, ona briefing verildi. Aman dikkat et konuşmalarına Rusya konusunda diye. Çünkü Trump diyor ki ben ticaret yaparım. Rusya onun için Trump'ı tercih ediyor. Rusya ticaret yaparsa Batı'yla. Çünkü biliyorsunuz gizli bir ambargo var Rusya'ya karşı. Hı hı.
Evet. Yani yaptırımlar var hocam. Gizli ambargoyu da bırakın. Çok açık yaptırımlar var Avrupa Birliği'nde.
Açık yaptırımlar, açık yaptırımların dışında gizli ambargo da var. Bunu biz ticaret yapanlardan duyuyoruz. Hı hı. Kendileri söylüyorlar. Diyorlar ki belli bir fiyat üzerinden ticaret yaptığımız zaman mesela İngiltere'de uyarıyorlar. Diyorlar ki niye bu kadar ticari ilişkilerinizi geliştiriyorsunuz Rusya'yla? Hı hı. Bu konuda sıkıntı var. Avrupa'yla bir tek ticaret yaptığı tek yer var Almanya. Almanya'yı da işte nasıl uyarıyorlar? Kamyon topluluğun üzerine giriyor falan filan. Bunlar sıradan işler değildir. Yani Almanya'da patlayıcı bulamıyorlar da bu işi yapıyorlar. Hı hı. Daha önce Fransa'ya yaptılar. Fransa Almanya üzerinden Rusya'ya yakınlaşma projesi vardı Fransa'nın. Hı hı. Fransa'da bombalar patladı. Ondan sonra Fransa'ya dediler ki bugün Libya'yı sana teslim ediyoruz. Libya'yı sömürebildiğin kadar hallet İtalya'yla beraber. aman Almanya'ya yakınlaşma. Çünkü Kissinger bu açıklamaları var. Diyor ki Almanlar Ruslarla yakınlaşır da Fransa'yı peşine takarlarsa Avrupa'dan NATO dışlanır.
Transatlantik bağında çatlak olur yani.
Çok büyük korkuları var. Yani Türkiye üzerine baskıları da bundan geliyor. Türkiye Rusya ile yakınlaşıyor. Sıkıntılar daha da artabilir. Ama ilerisi için baktığımız zaman Rusya Türkiye yakınlaşması, İran yakınlaşması bölgeyi de kurtarır. Ha, bu arada tabii patlamalar olur, suikastlar olur. Çünkü bu gladio örgütlenmesi, yani bu cemaat örgütlenmesi falan diyorlar ama bunlar gladionun ayak takımlarıdır. Yani bu gladio örgütlenmesidir. Bunlar harekete geçerler. Geçmeye başladılar zaten bu öldürmeler, suikastlar falan bunlarla ilgilidir.
Peki hocam, şimdi bir yandan da Türkiye Suriye'ye en son bildiride, ortak Suriye bildirisi Rusya, İran, Türkiye arasında hakikaten çok önemli noktalar var. Suriye'nin laik karakteri vurgulanıyor. Toprak bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı vurgulanıyor. Türkiye'yi yöneten siyasi heyetin bugüne kadar çok da önem vermediği şey unsurlarmış gibi gözüküyor. Zaten U dönüşü tespitleri de biraz buradan kaynaklanıyor. Ama öte yandan Rusya'nın geçit vermesiyle de Elbap'ta Fırat Kalkanı operasyonu yürütülüyor. Resmi hedef IŞİD ve Kürt koridorunun engellenmesi ve Rusya sayesinde de başarı kaydedilmiş gibi gözüküyor. Fakat operasyon sınırlı diye başlamıştı. Pek ucu bucağı gözükmez oldu. Diğer yandan madem Suriye'nin toprak bütünlüğünden bahsediyor Türkiye, niçin Suriye ordusuna daha aleni destek verip bütün sınırlarını güvence altına alması, kendi içerisinde bu sorunu çözmesi desteklenmiyor? Türk ordusunun orada kalmaya ve kayıplar vermeye devam etmesinin daha açık hedefleri, tanımları olması gerekmiyor mu bizim kendi Cumhuriyet'in ilk başından bu yana mottolarımızın olması için, toprak bütünlüğü, kendi toprak bütünlüğümüz açısından ve tabii ki kaybettiğimiz canlar açısından ne dersiniz?
Suriye konusunda Türkiye birden tavır değiştiremiyor. Bak, Rusya konusunda biliyorsunuz ne laflar ediyorlardı. Kıyamet kopuyordu. Ne oldu sonra? Biz başından beri söylüyoruz. Biz Tayyip Bey'in kendisine de ilettik. Dedik ki yapmayın, etmeyin. Rusya ile bakın. Mustafa Kemal'e soruyorlar 1928'de nasıl bir dış politika izleyelim diye. O da diyor ki memleketi ve milleti mazera peşinde sürükleyecek politikalardan uzak durun. Rusya ile yakın olun. Yani bu kadar basit bir üniversitede anlatıyoruz dış politika analizi bir sene boyunca. Bu kadar bir cümleyle anlatılmış bu. Yani şimdi sen bölgede, tabii Suriye konusunda Rusya ile yakınlaşın, Suriye ile yakınlaşacaklar. Bu anlaşmaz da onu gösteriyor. Suriye konusunda IŞİD meselesi tek başına IŞİD değil tabii bu. Şu var, unutmayalım ki sen şimdi IŞİD'e müdahale etmezsen sürekli Gaziantep'e bombalar düşüyor, Kilis'e bombalar düşüyor. Otomatik olarak Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre zaten sıcak takip hakkın var.
Ama Suriye
yani
ordusu...
Yani self-defense diyoruz ona.
Evet, haklısınız. Zaten hukuksuz değil, uluslararası hukuka dayanarak bu operasyona girişildi. Fakat askeri çevrelerden de bunun bir sınırının olması ve Suriye ordusunun kendi egemenlik, Birleşmiş Milletler'le de garanti altındaki egemenlik bölgesinde kontrolü ele alması, zannedersem Rusya da bundan tarafıdır. Bu bağlamda biraz daha böyle bu operasyonun boyutları üzerinde düşünmek gerekmez mi sizce?
Doğrudur. Oraya doğru gidiyor zaten. Yavaş yavaş Türkiye. Bugün dün bir AK Partililerle görüştüm ben. Ona şey diyorlar. Ya biz toprak bütünlüğünün sağlanması konusunda Suriye yönetimine en de sonunda yardımcı olacağız. Ama bu PYD meselesinde bir sıkıntı var. Rusya'nın da bu konuda, Rusya ile bu konular görüşülüyor. Yani PYD acaba ileride bir sıkıntı yaratır mı diye. Ama Barzani ile mesela görüştüler. Dün Barzani ile bir ortak açıklama yapıldı. Ne deniyor? Barzani de PKK'nın buradaki faaliyetlerine karşı. Çünkü Barzani biliyor ki toplumsal tabanı, yoksul tabanı Barzani kontrol edemiyor. Bunu PKK kontrol ediyor. Onun için Barzani de burada yeni bir yapılanmaya gidilir, bir devlet falan kurulursa benim elimden bunu PKK ve PYD alır diye korkuyor. Yani onun da orada bir güvenlik sorunu var. O da orada. Onun için bizimkiler Barzani'yle çok yakın duruyorlar. Ama eninde sonunda Esad'a destek verecekler. Toprak bütünlüğü konusunda bizimkiler geri çekilecekler. Ama tabii ki sana şimdi her gün kilise bombalar düşüyorsa bu müdahale kaçınılmazdı. Bunu yapmak zorundaydı. Ha, biri bunu organize mi etti? Amerikalılar mı yaptı, bir şey mi oldu onu bilmiyorum ama bu artık böyle bir saldırı karşısında buna tepki göstermek doğal bir reflekstir. Yapmazsanız zaten topluma bunu açıklayamazsınız. Ama eninde sonunda masaya oturulacak. Amerikalılar bunu baltalamak için şu anda Suriye yönetimiyle konuşuyorlar, Moskova yönetimiyle konuşuyorlar. Amerikalılar buna bir çıkar yol arıyorlar ama Trump gelmeden bunu yapmaya çalışıyorlar. Çünkü Trump geldiği zaman Trump diyor ki ben ticari ilişkilere bakarım kardeşim diyor. Hocam, bundan korkuyorlar. Evet. Amerikan derin devleti bundan rahatsız.
Hocam peki son olarak vaktim de azaldı ama bir özet olarak isteyeceğim sizden. Halep temizlendi cihatçı gruplardan ama İdlib'de bir El-Kaide emirliği var Türkiye sınırının dibinde. Ahrar-ı Şam ve Nusra cephesi isim değiştirdi vesaire, anlaşmalı bir biat etme etmeme durumu ama ideolojik olarak pek de bir farkı yok açıkçası. Peki Rusya'da bu örgütleri terörist örgüt olarak görüyor açıkça. Bunları ehilleştirirler mi yoksa başka formüller mi devreye girer, ne olur?
Ya ben aldığım habere Türkiye Rusya ile onlar arasında bir aracılık yapacak, bunların bir belli bir kontrole alınması için bir ortak çalışma sürdürüyorlar şu anda. Hı hı. Yani onun başka çareleri yok. Yani bunların üzerinde saldırmakla bu işi temizlemek çok zor. Hı hı. Yeni bir çatışma alanı başlatmış olurlar. Hı hı. Ama bir görüşme ile merkezi otoriteyi de devreye sokarak, Şam yönetimi de devreye sokarak, hı hı, bir görüşme ile bunları belli bölgelere toplamayı düşünüyorlar.
Anladım. İdlib sorununu daha barışçı şekilde çözmek, operasyona gerek kalmamasını sağlamak diye belki ifadelendirebiliriz.
Evet, evet hocam.
Peki, çok çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Profesör Emin Gürses'in katkıları için Eksen'e. Evet, yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim. Carmen McRae'den Sound of Silence ile veda edelim. Hello darkness, my old friend. I've come to talk to you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, beneath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. And no one dared disturb the sound of silence. Said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed in the wind. People bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway wall.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Değer politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın